Ayrım 21. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 177. Mark'ın ağaca dayalı gölgesini görmüştü ama yağmurun altında tam seçememiş baykuş sesi de onu aldatmıştı. "Rene!" diye seslendi tekrar, sonra birden durdu. İlk olarak kararsızdı. Gözlerini kısarak yağmurun arasından görmeye çalıştı. Sonra öfkeli bir küfür savurdu. Lee Metford'u göbeğinden yukarı kaldırırken nasırlı başparmağıyla emniyeti açtı. "Bu o!" Mark'ı tanımıştı, uğradığı şok suratından belli oluyordu. "Dur!" diye uyardı Mark hemen. Ama tüfek namlusu hızla yükselmekteydi. Mark emniyet açılışının o metalik sesini de duymuştu. Adamın kendisini vuracağından emin oldu. P-14'ü ile kalçadan ateş etti. Adam çok yakındaydı. Kurşun sağır edici bir sesle patladı. Adamın ayakları yerden kesildi. Kayalık tabana omuzları çarptı. Lee Metford elinden fırladı. O da kayalara çarptı. Ayaklar havada uçtu. Sonra yerde davul çaldı. Göz kapakları uçan kelebekler gibi kıpırdadı. Göğsünden akan kanlar gömleğini kırmızıya boyadı. Yağmur suları bir anda rengi değiştirip pembe yaptı. Son bir spazmla sırtı kavislendi, sonra çöktü, hareketsiz yattı. Cüssesi büzülmüş, ufalmış gibiydi. Yaşlı, çıt diye kırılabilecek bir hali vardı. Çenesi açık, tütün lekeli dişleri sarıydı. Açık duran gözlerinin içine yağmur damlaları düşüyordu. Mark çok iyi tanıdığı bir sıkıntı hissetti. Bir insanı öldürmüş olmanın suçluluk duygusu. İçinden mantıksız bir istek uyandı. O adama gitmek, yardım etmek, kaldırmak. Oysa yardım edilebilecek an çoktan geçmişti. Buna rağmen Mark yine de yaptığını savunma, haklı görme gereğini duyuyordu. Bu içgüdü ateşin etkisiyle gelmişti. Sayıklama sınırlarını zorluyordu. Şu anda hayali gerçekten ayıramayacak durumdaydı.
"Yapmamalıydın," diye mırıldandı. "Denememeliydin. Seni uyardım, uyardım."
Ölü ağacın siperinden çıktı. Öteki adamı tümüyle unutmuştu. Asıl tehlikeli adamın o olduğunu bilmesi, duyularının onu bu konuda uyarması gerekirdi. Öldürdüğü adamın başında durdu. Ayakları üzerinde sallanıyor, tüfeğini göğsünde yatay tutuyordu. Hobday'in ilk üç atışı Mark'ı ıskalamıştı ama o sırada hedef 200 metre ya da daha fazlaydı. Hem aşağıdan yükseğe doğru ateş ediyordu. Arada çalılar ve bitkiler vardı. Koşarak hareket halindeki hedefe atış yapıyordu. İkinciyle üçüncüyü umutsuzluktan atmıştı. Belki şansı tutar diye. Avı doruğu aşıp görünmez olmadan önce.
Şimdi dikkatli adımlarla ilerliyordu. Delikanlı doruktaki kayaların arasına yatmış, ateş etme fırsatı bekliyor olabilirdi.
Bulabildiği tüm siperleri kullandı. Genç adamın eğitilmiş bir asker olduğunu biliyordu. Tehlikeliydi. Hobday ihtiyatla ilerledi. Doruğa vardığında birden çok rahatladı. Orada yüzü koyun yattı. Mauser'ini tekrar doldurdu. Aşağıdaki nehir kıyısında avını aradı. Baykuş sesinin soldan geldiğini duydu. Hemen kaşları çatıldı.
"Budala sersem," diye omurdandı. "Hala korkudan altına ediyor."
Yardımcısı durmadan güvence arıyordu. Yaşlı olduğu için sinirliydi. Kolay korkuyordu. Haberleşme ötüşlerinde hiçbir zaman ayarlaması yoktu.
Koca aptal.
Atışları duyunca avın başlamış olduğunu anlaması gerekirdi.
Ama işte yine sesleniyordu. Karanlıkta kalmış bir çocuk gibi.
Onu unutmaya çalışıp yağmur altındaki yamacı bakışlarıyla taradı.
Bir an kulaklarına inanamayarak durdu. Baykuş ötüşüne cevap geliyordu sol taraftan, yamacın altından.
Hobday ayağa kalktı, çömelmiş durumda yavaşça inmeye başladı. Gri görüntü içinde bir hareket sezdiği anda durdu, nişan aldı. Hedef bulanıktı. Gözlerini kırpıştırıp yağmur damlalarını yok etmeye çalıştı. Tüfek sesi bekliyordu. Birden kendi arkadaşını tanıyınca düş kırıklığına uğradı. Eğilerek ilerliyordu, gebe bir kadın gibi. Derken durdu, elini ağzına götürüp yine baykuş gibi seslendi. Hobday sırıttı.
"Budala sersem," diye fısıldadı yüksek sesle. "Aptal köpek."
İş ortağının kurşunu yiyeceğinden ötürü hiç üzüntü duymadı. Ona dikkatle baktı. Eğik duruyor, yükseltinin silüeti altında kalmaya özen gösteriyordu. Kendi arkadaşı bir daha seslendi, sonra dinledi, yanıt gelmedi. Adam yağmur ve rüzgar altında hızlı adımlarla ilerledi. Hobday sırıtarak izledi.
Paranın bir kişiye kalması, iki kişiye bölünmesinden iyidir diye düşündü. Mavzerin dürbünündeki yağmur damlalarını baş parmağıyla sildi. Birden yaşlı adam tüfeğini doğrultmaya çalıştı ama silah sesi duyuldu. Adam yerdeki otların üzerine devrildi. Hobday alçak sesle bir küfür savurdu. O anı kaçırmıştı. Parmağı tetikte bekledi. Gözlerini kısıyor, yağmura rağmen görmeye çalışıyordu. Kendinden pek o kadar emin değildi artık. Avına karşı yeni bir saygı duymaya başlamıştı. Ayrıca içinde korkunun da ilk kıpırtıları baş göstermekteydi. İyi vurmuştu doğrusu adam. İhtiyarı kendine çekmişti kandırıp, leoparı çağıran av gibi. Birden kuşkuları dağıldı, güzel talihine inanamadı. Tam o kendini uzun sürecek tehlikeli bir düelloya hazırlarken avı birden siperinden ortaya çıkmıştı, çocuk gibi. Ama saf bir davranıştı bu, intihar gibi bir şeydi. Bir kurnazlık mı var dedi bir an. Genç adam gelip cesedin yanında durdu. Bu kadar uzaktan bile sallanıyor gibiydi, yüzü renksizdi. Nehirden yansıyan ışıklardan haki gömleğinin rengi net biçimde belli oluyordu. Pek hünerli bir vuruş gerekiyordu. Uzaklık 150 metreden azdı. Hobday bir an çocuğun tam göğsüne nişan aldı. Olanca dikkatiyle tetiği çekti. Kalbe gireceğini biliyordu kurşunun. Tüfek omzuna geri teperken Mauser'in sesi kulak zarlarını zorladı. Delikanlının vuruşun hızıyla arka üstü devrildiğini gördü. Tak diye de güçlü bir ses çıkmıştı. Mark Mauser'in patlamasını duyamadı. Kurşun daha önce ulaşmıştı ona çünkü. Vücudunun üst kısmında yoğun bir şok hissetti. Sonra ciğerlerindeki hava dışarı uğrarken ayakları yerden kesildi, sırt üstü devrildi. Ayaklarının altındaki toprak açılmıştı herhalde, düşüyordu. Dönüp duran bir karanlığın içine doğru düşüyordu. Bir anda anladı. Ölmüştü kendisi. Derken nehrin buz gibi suları yakaladı onu. Bir şok daha. Sular kafasının çevresini sardı. Mark çamurlu dibi ayağıyla itecek gücü bulabildi. Başı tekrar su yüzüne çıkarken ciğerlerini havayla doldurdu. P-14'ü hala elinde tutmakta olduğunu da o anda fark etti. Tüfeğin tahta kısmı tam gözlerinin önündeydi. Mauser kurşununun tahtaya nereden girip çeliğe rastlayınca nasıl durduğunu gördü. Kurşunun biçimi değişmiş, yassılmıştı. Islak bir kil yumağını tuğla bir duvara fırlatmışsınız gibi olmuştu. Tüfek durdurmuştu kurşunu. Ama o çarpmanın hızı tüfeği Mark'ın göğsüne çarptırmış, ciğerlerindeki havayı boşaltmış, onu sırt üstü nehre savurmuştu. Mark birden rahatlayarak tüfeği elinden dipteki çamurlu tabana bıraktı. Akıntı onu sürükledi. Bir yanda sıtmanın kabusları, bir yanda yağmur, bir yanda o öfkeli kahverengi sular. Yavaş yavaş dünyası karardı. Son bilinçli düşüncesi ölümden kendisini bir tüfeğin kurtardığı, sonra da istenmeyen bir kedi yavrusu gibi sularda boğularak can verdiği oldu. Sular bir kez daha ağzına doldu, ciğerlerinin yandığını hissetti. Arkasından korkunç bir boşluk sardı onu. Sıtmanın insan beynini kavurması gibi büyük korku az bulunur. İnsan kendini sonu gelmez bir karabasanın içinde hapis sanır. Oradan kurtuluş yoktur. Ter içinde uyanıp gördüğünün rüya olduğunu anlamayı umamaz, bekleyemez bile. Sıtmanın karabasanları sağlıklı bir beynin yaratabileceklerinden çok farklıdır. Hiç insafları yoktur. Bir yandan da müthiş bir susuzluk duygusu ezer insanı. Vücut gücünü ve sıvılarını o çatışma arasında yakarken ortaya çıkar bu susamı. Sık sık olması korkunçluğunu daha da arttırır. Nöbet buz gibi titremelerle başlar, sonra sahra nöbetlerindeki yanmalara dönüşür. Vücut ısısı beyni harap edecek yüksekliklere fırlar, sonra terler boşalır. Vücut sıvısı hastanın derisindeki her gözenekten dışarıya akar, onu kurutur. Başını elini kaldıramayacak kadar güçsüz bırakır. O halinde ikinci nöbet gelsin diye bekler, ikinci titremeler ve üşümeler. Mark'ın sıcak ve soğuk nöbetleriyle isimsiz korkuları arasında yarı bilinçli dönemler oluyordu. Bir keresinde vücudu susuzluktan kavrulurken, her hücresi bir damla nem için çığlık atar, ağzı şişip kabarırken, ona kuvvetli serin eller kendisini tutuyor, başını kaldırıyor, acı ama serin bir sıvıyı ağzından içeriye boşaltıyor gibi geldi. O sıvı bal gibi geldi Mark'a. Bazen üşüyüp titrerken battaniyesine sarınıyor, onu omuzlarına kadar çekiyordu. Battaniyenin kokusu tanıdık geliyordu ona birden. Odun hissi, cigara ve kendi vücut kokusunun karışımı. Sevdiği kokular. İkide bir yağmurun ve gök gürültüsünün sesini duyuyordu. Ama kendisi hep kuruydu. Sonra sesler kesiliyor, Mark yeni nöbet dönemine giriyordu. İlk nöbetin saldırısından bilinç dönemine varışına kadar 72 saatin geçmiş olduğunu biliyordu. Sıtma o kadar düzenli bir hastalıktı ki insan saati saatine bilebilirdi programını. Öğleden sonraydı, akşama doğruydu hatta. Mark battaniyesine sarılmış taze kokulu yapraklardan oluşan yatağı üzerinde yatıyordu. Yağmur hala yağmaktaydı. Yukarıdaki gebe bulutlardan durmadan dökülen gri bir perde. Ama Mark kuruydu. Tepesinde alçak bir kaya vardı. Kim bilir kaç bin yıldır burada yakılan odun ateşlerinden kararmış bir kaya. Kimler kimler sığınmıştı bu mağaraya kendisinden önce. Mağaranın ağzı kuzeye dönüktü. Yağmur içeriye yağmıyordu. Rüzgardan da korunmuştu. Güneşin battığı yer yandan belli oluyordu. Mark korkunç bir çabayla biraz doğruldu. Tek dirseğine dayandı. Çevresine memnun memnun baktı. Başının arkasındaki duvara torbası dayanmış duruyordu. Uzun süre ona baktı, çok afallamıştı. Son hatırladığı buz gibi suların onu sardığıydı. Torbanın önünde şiş karınlı bir toprak testi duruyordu, hemen ona uzandı. Elleri titriyordu. Dermansızlıktan değil, susuzluktan. Testideki sıvı acı, tadı ilaç gibiydi. İçinde çeşitli otlar ve kükürt vardı. Mark yine de onu soluk soluğa koca yudumlarla içti, midesi ağrıyıncaya kadar. Testiyi indirirken yanında bir kase içinde soğumuş mısır püresini gördü. Tuz konmuş bir ot katılıp lezzetlendirilmişti. Yarısını yedi, sonra uyuyakaldı. Ama bu seferki uyku derin, iyileştirici bir uykuydu. Uyandığında yağmur kesilmiş, güneş tepedeydi. Kolay olmadı ama Mark yine de yerinden kalkıp sendeleyen adımlarla mağaranın ağzına yürüdü. Bu Beyzi Nehri'nin yüksek sularını köpürten yatağına baktı. Sular kızıl kahverengi, kükreyen bir akıntıydı. Koca ağaçları sökmüş sürüklüyordu denize doğru. Mark kuzeye baktı. Bataklığın ve çalılığın tümüyle sular altında kaldığını anladı. Papirüs yatakları da gümüş rengi parlayan suyun altındaydı. Ayna gibi ışık yansıtıyordu suyun orası. Alçaktaki ulu ağaçların bile ancak yüksek dalları görünüyordu. Mark hala ayakta, uzun süre kalamayacak kadar halsizdi. Kesilmiş otlardan yapılı yatağına tekrar çöktü. Uykuya dalmadan önce kendisine yapılan saldırıyı düşündü. Buna bağlı bir de sorun vardı. Katiller nereden bilmişlerdi kendisinin Chaka kapısında olduğunu? Ne olursa olsun bu işler hep Anders Land'a ve ihtiyarın buralarda yer alan ölümüyle ilgiliydi. Uyku bastırdığında kendinden geçerken hala aklında bunlar vardı. Sabahleyin uyandı. Gece birisi testiyi aynı acı suyla yeniden doldurmuştu. Kasede yeni püre, birkaç parçada kızarmış et vardı. Etlerin tadı tavuk gibiydi ama herhalde iguana olmalıydı aslında. Mark birden kendi çıplaklığını fark etti. Ateşten ve vücuduna yapışan dışkı kalıntılarından çok pis kokuyordu. Suyun kenarına indi. Bu yolculuk epey uzun sürdü. İkide bir durup gücünü toplaması gerekiyordu. Başı dönüyor, kulakları uğulduyordu. Yıkanıp üstündeki kokuları giderdi. Mauser mermisinin P-14'ü göğsüne çarptığı yerdeki çürüğü inceledi. Sonra öğle güneşinde oturup kurumayı bekledi. Güneş vücudundaki ateş ürpertilerini giderdi, onu ısıttı. Tekrar yerine tırmanırken adımlarına bir hafiflik gelmişti. Sabahleyin testinin ve kasenin gitmiş olduğunu gördü. Bu hareketin bilerek yapıldığını düşündü. Bir mesajı, bir anlamı vardı. Demek ki kendisine yardım eden o esrarengiz insanın gözünde artık kendini idare edebilecek kadar güçlenmişti. Konukseverlik buraya kadardı. Mark eşyalarını topladı. Giysileri kurutulmuş, torbaya konulmuştu bile. Kurşunları da oradaydı. Kemik saplı av bıçağı da. Ama yiyecek olarak yalnızca bir tek konserve kutusu fasulyeden başka bir şeyi kalmamıştı. Onu açıp yarısını yedi, geri kalanını akşam yemeğine sakladı. Çantayı mağarada bırakıp düzlüğün karşı tarafına doğru yola koyuldu. Adamı öldürdüğü yeri bulması 2 saat sürdü. Sonunda orayı tanıyabilmesini, o romatizmalı bacaklara benzer dallarıyla dikilip duran ölü ağaç sağladı. Burası sandığından daha alçaktı demek, su basmıştı çünkü. Otlar artık yasılıp toprağa yapışmıştı, briyantinle taranmış gibi. Ağaçlardan zayıf olanları sökülüp sularla sürüklenmiş, büyük ağaçların alçak dallarında suyun nereye kadar yükseldiğini belli eden çer çöp takılı kalmıştı. Mark geçen kavganın bir işaretini aradıysa da bulamadı. Ne ceset, ne adamın tüfeği. Her şey sanki hiç olmamış gibiydi. Mark kendi belleğinden kuşkuya düşmek üzereydi. Ama tam o sırada gömleğinin altına dalan eli göğsündeki acıyan çürüye değdi, ona olayın gerçek olduğunu hatırlattı. Otların ne yöne yattığını kontrol edip suların düzlük üzerinde aktığı tarafa doğru ilerlemeye başladı. Yarım mil kadar gittikten sonra akbabaların ağaç dallarında tünemekte olduklarını gördü. Ara sıra uçuyor, gürültüyle bir noktada eşiniyorlardı. Hızla oraya yürüdü ama kuşların kemirdiği şey bir gergedan yavrusunun cesediydi. Zavallı hayvan akıntıya karşı yüzemeyecek kadar gençti, boğulmuştu, hatta çürümeye bile başlamıştı. Mark tekrar ölü ağacın oraya yürüdü. Teneke kutudaki son sigarayı içmek üzere oturdu. Her soluğun tadını çıkarıyordu. Yarısına gelince dikkatle söndürdü, izmariti kutuya koydu, daha sonraya sakladı. Tam ayağa kalkacağı sırada ayağının dibindeki kumlarda bir şeyin parladığını gördü. Hala biraz yanık kordit kokusu aldı. Fişeğin dibine Mauser Fabrikan 9 milimetre yazısı yazılmıştı. Onu parmakları arasında düşünceli düşünceli çevirdi. Yapılacak en doğru şey bütün olup bitenleri en yakın polis karakoluna bildirmekti. Ama dikkat çekmenin çılgınlığını ilk 2 kez deneylerle öğrenmiş bulunuyordu. Onun düşmanı karanlıklarda pusu kuran, kendini göstermeden avlanan acımasız bir düşmandı. Mark ayağa kalkıp bayır aşağı, bataklık göllerinin kıyısına kadar yürüdü. Elindeki fişeği bir kere daha inceledi, sonra fırlattığı gibi kara sulara attı. Mağaraya dönüp çantasını omuzladı, sıçrayarak kayışların omuzlara iyi oturmasını sağladı. Kapıya doğru yürürken ateşin soğumuş külleri üzerinde ayak izleri gördü. Enli, çıplak ayak. Onları hemen tanıdı. İçgüdüsel bir hareketle av bıçağını kınıyla birlikte belinden çekti, yerin uygun bir köşesine dikkatle armağan sunar pozda yatırdı. Sonra ateşten bir kömür parçası alıp üzerindeki duvara 2 eski sembol çizdi. İhtiyarın anlattığına göre bu işaretler eğilip armağanlar getiren köleyi simgeliyordu. İnşallah Punguşe mağaraya tekrar gelir, sembolleri anlar, armağanı kabul eder diye düşündü. Çaka kapısının güneyindeki yamaçta Mark yine durakladı. Başını çevirip uçsuz bucaksız vahşi alana doğru baktı, yüksek sesle konuştu. Çünkü biliyordu, ihtiyar eğer dinliyorsa kendisini duyacaktı. Öğrendiği, bildiği her şey somutlaşmış bir amaca yönelmişti artık. Bu işin gerçeğini çözecek, ihtiyarın ölümüyle ilgili bilinmeyen ne varsa ortaya çıkaracaktı. Yine geleceğim, günün birinde. Ondan sonra dönüp güneye yöneldi, adımları hızlandı. Zuluların Minza Umlabati, yani toprağı iştahla yemek dediği hıza ulaştı. Giysisi kendini rahatsız ve sıkıntı içinde hissetmesine neden olmuştu. Hele o kolalı yaka Mark'ın boynunda köle halkasından farksızdı. Kaldırımlar ayaklarının altında fazla sertti. Tramvay ve otobüslerin kornaları, gürültüleri o ıssız yerlerden sonra kulaklarını sağır edecek gibi geliyordu. Ama yine de hızlı adımlarla yürüyüp duran bu insanların telaşında heyecan veren bir dürtü vardı. Renkli, canlı bir şey. Tekrar kente dönmek garip bir duyguydu. Mark'ın yarı ruhu bundan nefret ediyor, diğer yarısı ise hoşlanıyordu. Geçmiş birkaç hafta boyunca ara sıra ihtiyaç duyduğu insan dostluğunu arayıp bulmak üzere hızlı adımlarla ilerledi.
''Oğlu tanrım, sevgili dostum benim!'' dedi Dikilenkom.
Yakasında kırmızı karanfiliyle yerinden fırlayıp onu teşhir salonunda karşılamak üzere ilerledi.
''Geri döndüğüne çok sevindim. Haftalar önce dönersin sanıyordum. İşler pek ağır şu ara. Gelen kızlar hep çirkin, yorucu ve işbirliğine yanaşmayan türden. Hava da berbattı hep. Hiçbir şey kaybetmiş değilsin arkadaş, hiçbir şey.
Mark'ı kol boyu uzaklığında tuttu. Sevgi dolu gözlerle inceledi.
Yahu Riviera'dan dönmüş gibi bir halin var. Domuz sucuğu gibi kahverengisin. Onun kadar şişman değilsin ama hatta yine kilo vermişsin.
Kendi göbeğini okşadı. Yeleğinin düğmeleri geriliyordu.
Ben perhize başlamalıyım. Dedim de aklıma geldi. Öğle yemeği vakti. Seni davet ediyorum dostum. Israr ediyorum. Kesinlikle konuğumsun.
Dicky perhizine bir tabak dolusu dumanı tüten pilavla başladı. İçine safran konmuş, rengi sapsarıydı. Bunun üzerine curry ile pişmiş koyun eti koydu. Hint baharları ona pek değişik bir tat veriyordu. Öğütülmüş Hindistan cevizi, rendelenmiş Bombay baharı, yarım düzine de başka soslar. Başı türbanlı Hintli garson salata tepsisini getirdiğinde Dicky salata tabağını ağzına kadar doldurdu. Ama bir yandan soru sormayı da kesmedi.
Sana öyle imreniyorum ki arkadaş, ben de sık sık kendi kendime bunu yapayım diye söz vermişimdir. Tek bir adam doğaya karşı, ilk kaşifler gibi. Yiyecek için ya av vurmak ya balık tutmak şart.
Elini sallayıp garsona gitmesini işaret etti. Mark'ı selamlarcasına birasını havaya kaldırdı.
Şerefine arkadaş, hadi anlat her şeyi bakalım.
Sonunda susabilmişti Dicky. Mark anlatırken bile doğrusu Curry'nin hakkını veriyordu. Mark ona o güzelliği ve yalnızlığı, şafağın nasıl söktüğünü, yıldızlı sessiz geceleri anlatırken birkaç kez içini çekti, başını salladı.
Keşke ben de yapabilsem dostum.
Yapabilirsin dedi Mark. Dicky şaşırmış göründü. Hala orada duruyor, kaçacak değil.
Ama işim ne olacak arkadaş? Her şeyi yüzüstü bırakıp da basıp gidemem ya.
İşini o kadar mı seviyorsun diye sordu Mark alçak sesle. Otomobil satmak ruhunu besliyor mu senin?
Hey dur.
Dicky kendini rahatsız hissetmeye başlamıştı.
Mesele sevmekle sevmemekle değil. Çalışmak zorunda kalmayı kimse sevmez, öyle değil mi? Ama insan yapmak zorunda. Becerebildiği bir iş bulup karşılığında para da alıyorsa kendini şanslı saymalı. Yapar durur o zaman o işi.
Acaba diye yüksek sesle düşündü Mark. Söylesene Dicky, hangisi daha önemli? Para mı yoksa içinde iyi ve mutlu bir duygu hissetmek mi? Dicky ona baktı. Çenesi hafif sarktı. Ağzındaki yarı çiğnenmiş pirinçler gözüktü. Orada kendimi tertemiz ve çok güçlü hissediyorum diye devam etti Mark. Ne patronlar var, ne müşteriler, ne de komisyon uğruna şaklabanlık. Bilemiyorum Dicky, orada kendimi önemli hissediyorum.
Önemli mi?
Dicky çiğnenmemiş pirinçleri gürültüyle yuttu.
Önemli mi? Arkadaş, senin benim gibi satıcılar köşe başlarında demeti bir meteliye. Pirinçleri mideye indirebildiğin için Tanrı'ya şükret. Bunu fark ettiğin için de şükret. Bunu kesinlikle yap dostum, düşünmeden yap. Çünkü düşünürsen üzülürsün.
Konunun kapandığını belirten bir kesinlikle konuşuyordu. Eğildi, sandalyesinin yanında yerde duran evrak çantasını açtı.
Al, sana bir şey getirdim.
21. ayrımın sonu. Sayfa 185.